Ayrım 14.
Gündüz vakitleri genellikle sadece izlemekle yetinirler. Pek bir şey yapmazlar. Zaman zaman en düşmanca olanları üstüne bir dal düşürür veya yoluna bir kök çıkarır ya da bir sarmaşık uzatıp seni tutmaya çalışır. Fakat gece işler gayet ürkütücü olabiliyormuş, öyle diyorlar. Hava karardıktan sonra ben burada ya bir kere ya iki kere bulunmuşumdur. O da sadece Çalıçit yakınlarında. Bütün ağaçlar birbirleriyle fısıldaşıyor, anlaşılmaz bir lisanda haberleri ve planları birbirlerine aktarıyor gibiydiler. Rüzgar yokken bile dallar sallanıp etrafı yokluyordu. Ağaçların gerçekten hareket ettiklerini, yabancıları kuşattıklarını ve içlerine hapsettiklerini anlatırlar. Nitekim yıllar önce Çalıçit'e saldırmışlar. Gelip çitin hemen kıyısına dikilmiş, çite abanmaya başlamışlar. Fakat hobbitler gelip yüzlerce ağacı kesmiş, kestiklerini ormanda üst üste yığıp büyük bir ateş yakmış ve Çalıçit'in doğusundaki bütün araziyi uzun bir şerit halinde tutuşturup kül etmiş. Bundan sonra ağaçlar saldırıyı kesmiş, fakat bize düşman olmuşlar. Çitten az içeride, büyük ateşin yakıldığı yerde, hala geniş bir çıplak alan vardır. Tek tehlike ağaçlar mı diye sordu Pippin. Ormanın derinliklerinde ve öbür ucunda yaşayan çeşit çeşit garip şeyler var dedi Merry. Ya da en azından öyle olduğunu duydum. Yalnız ben hiçbirini görmedim. Fakat iz bırakıp yol açan bir şeyler var. Ne zaman içeri girseniz yeni açılmış yollara rastlarsınız. Fakat zaman zaman garip bir şekilde yer değiştirir bu yollar sanki. Bu tünelden pek uzak olmayan bir yerde önce Şenlik Ateşi Meydanı'na, oradan da aşağı yukarı bizim gideceğimiz yöne, doğuya ve biraz da kuzeye doğru ilerleyen geniş bir yolun girişi var. Daha doğrusu çoktandır vardı. Ben de şimdi o yolu bulmaya çalışacağım. Böylece hobbitler tünel kapısından ayrılıp midillilerini geniş çukurun karşı kenarına sürdüler. Öte tarafta Çalıçit'in 100 metre kadar ilerisindeki ormana doğru ilerleyen belli belirsiz bir patika vardı. Fakat yol onları ağaçların altına getirir getirmez yok oldu. Arkalarına baktıklarında daha şimdiden etraflarını sık bir biçimde çevirmiş olan ağaçların gövdeleri arasından Çalıçit'in karanlık çizgisini görebiliyorlardı. Önlerinde ise sadece sayısız biçimde ve boyutta ağaç gövdesi görülüyordu. Düz veya eğri büğrü, burma biçimli, yere eğilmiş, tıknaz veya zayıf, düzgün veya dallı budaklı, hepsinin gövdesi de yosundan veya yıvışık salkım saçak bitkilerden oluşan yeşil ya da kurçuni bir örtüye bürünmüştü. Bir tek Merry'nin keyfi yerinde görünüyordu. En iyisi sen başı çek de o yolu bul, dedi Frodo ona. Sakın birbirimizi kaybetmeyelim. Çalıçit'in ne tarafta olduğunu unutmayalım. Ağaçların arasında bir yol tuttular. Midillileri eğri büğrü ve birbirine karışmış bir sürü kökten kendilerini sakınarak ağır ağır yürüyordu. Ağaçların altında bitki örtüsü yoktu. Zemin düzgün bir meyille yükseliyor, onlar ilerledikçe ağaçlar adeta daha da uzuyor, kararıyor ve sıklaşıyordu. Hareketsiz yapraklar arasından ara sıra düşen çiğ damlalarının sesinden gayri çıt bile duyulmuyordu. Şimdilik dallar arasında herhangi bir fısıldaşma veya hareket yoktu. Yoktu ama hobbitlerin hepsi de hoşnutsuzluk, nefret, hatta giderek düşmanlıkla gözlendiklerine dair rahatsız edici bir hisse kapıldılar. Bu hisleri sürekli büyüdü. En sonunda sanki umulmadık bir darbe beklerlermiş gibi gayri ihtiyari aniden yukarıya veya omuzlarının üzerinden arkaya bakar oldular. Henüz patikanın izi bile yoktu ve ağaçlar durmadan yollarını keser gibiydiler. Pippin aniden artık buna da daha fazla dayanamayacağını hissetti ve beklenmedik bir anda bir bağırtı koyuverdi. ''Oy oy, hiçbir şey yapacak değilim. Bırakın da geçeyim yahu.'' Diğerleri şaşırarak durdular. Fakat bağırtı sanki ağır bir perdeyle boğulmuşçasına çöktü gitti. Ne bir yankı ne bir cevap vardı ama orman sanki daha da bir kalabalıklaşıvermiş. Daha bir dikkat kesilmişti az öncesine göre. ''Yerinde olsam bağırmazdın,'' dedi Merry. ''Faydasından çok zararı var.'' Frodo buradan geçen bir yol bulmanın mümkün olup olmadığını ve diğerlerini bu menfur ormana getirmekle doğru yapıp yapmadığını düşünmeye başlamıştı. Merry bir o yana bir bu yana bakıyor ve daha şimdiden ne tarafa doğru gideceğini bilemez görünüyordu. Pippin bunu fark etti. ''Yolumuzu kaybettirmenin pek zamanını almadı,'' dedi. Fakat tam o anda Merry rahat bir nefes aldı ve ileriye işaret etti. ''Hayret,'' dedi. ''Bu ağaçlar gerçekten hareket ediyor. İşte Şenlik Ateşi Meydanı önümüzde. Yani umarım bu odur. Fakat ona açılan patika adeta yürüyüp gitmiş.'' Onlar ilerledikçe ışık netleşti. Aniden ağaçların arasından çıkıp kendilerini daire şeklinde geniş bir açık alanda buldular. Üstlerinde masmavi ve berrak bir gök vardı. Buna şaşırdılar. Çünkü ormanın çatısı altındayken günün doğup sisin dağıldığını görememişlerdi. Gerçi güneş henüz açıklık alanı doğrudan dolduracak kadar yükselmemişti. Fakat ağaçların tepelerinde ışığı görülebiliyordu. Açıklığın kenarındaki yapraklar daha sık, daha yeşildi ve alanı neredeyse yekpare bir duvar gibi kuşatıyorlardı. Açıklıkta hiç ağaç yetişmemişti. Sadece kaba çimen ve bir sürü yüksek ot vardı. Kelleşmiş, solmuş büyük baldıranlar ve yabani maydanozlar tohuma kaçıp kül gibi uçmaya başlamış epilobiyumlar, her yana yayılmış ısırgan otları ve deve dikenleri. Kasvetli bir yerdi. Fakat boğucu ormandan sonra hoş ve neşeli bir bahçe gibi geliyordu. Hobbitler cesaretlenip gökyüzünde genişleyen gün ışığına umutla baktılar. Açık alanın karşı tarafında ağaçtan duvarda bir boşluk ve boşluğun gerisinde de temiz bir patika vardı. Patikanın yer yer genişleyerek ve üzeri açılarak ormanın içine doğru uzandığını görebiliyorlardı. Kimi yerlerde de ağaçlar patikaya doğru yaklaşarak yolu karanlık dallarıyla gölgelendiriyordu. Bu yoldan sürdüler midillilerini. Hala tatlı bir meyille tırmanmaktaydılar. Fakat artık çok daha hızlı ilerliyorlardı ve gönülleri daha rahattı. Çünkü sanki ormanın hışmı sönmüş ve hayrettir geçmelerine engel olmayacakmış gibi gelmeye başlamıştı onlara. Fakat bir süre sonra hava ısınmaya ve bunalmaya başladı. Ağaçlar gene yolu iki yandan sıkıştırdı. Artık pek ileriler görünmüyordu. Ormanın kötü niyetinin bir kez daha amansızca üstlerine çöktüğünü, şimdi her zamankinden daha kuvvetli hissetmekteydiler. Etraf o kadar sessizdi ki midillilerinin nallarının ölü yapraklar üzerinde hışırdayarak veya arada bir gizlenmiş bir köke takılarak yere değmesi kulaklarına gümbür gümbür iniyordu. Frodo onları cesaretlendirmek için bir şarkı söylemeye çalıştı ama sesi bir fısıltı halinde çıktı. Ey bu gölgeli diyardaki gezginler, yitirmeyin umudu. Çünkü karanlık da olsa bir sonu vardır her ormanın. Bakın nasıl da geçip gidiyor bulutsuz güneş. Güneş batıyor, güneş doğuyor. Gün bir bitiyor, bir başlıyor. Ya doğuda ya batıda mutlaka kesilecek orman. Kesilecek. Daha bu sözü söylemişti ki sesi zayıflayarak kesildi. Hava ağır sözleri dile getirmekse çok yorucuydu adeta. Tam arkalarında yerlere kadar sarkan yaşlı bir ağaçtan iri bir dal büyük bir çatırtıyla patikanın üzerine düştü. Önlerinde de sanki ağaçlar birbirlerine yaklaşıyordu. Bitmekti, zayıflamaktı, türü şeylerden hoşlanmıyorlar, dedi Mary. Ben olsam şu anda pek şarkı söylemezdim. Ormanın kenarına varıncaya kadar bekle. O zaman hep birlikte dönüp bangır bangır koro yaparız. Neşeyle konuşmuştu. Eğer endişeli idiyse bile bunu belli etmiyordu. Diğerleri cevap vermediler. İçleri kararmıştı. Frodo'nun yüreğine giderek ağırlaşan bir yük çökmekteydi ve artık attığı her adımda ağaçların hiddetine meydan okumaya kalkıştığına biraz daha pişman oluyordu. Gerçekten de tam durup geri dönmelerini önerecekti. Tabii eğer bu hala mümkün idiyse ki işler yeni bir boyut kazandı. Patika tırmanmayı bıraktı. Bir süre için hemen hemen düz gider oldu. Karanlık ağaçlar kenara çekildi. Önlerinde patikanın neredeyse dümdüz ilerlediğini görebiliyorlardı. Karşılarında biraz uzakta ağaçsız etrafını saran ormandan kel bir kafa gibi yükselen yemyeşil bir tepe vardı. Yol doğruca oraya gidiyor gibiydi. Bir süre içinde olsa ormanın çatısının üzerine tırmanacakları fikriyle mest olarak yeniden aceleyle ilerlemeye başladılar. Patika önce indi, sonra tırmanarak onları nihayet dik yamacın eteğine ulaştırdı. Burada da ağaçlardan ayrılarak otlar arasında kayboldu. Orman, tıraşlanmış bir başın etrafında keskin bir çizgiyle çember oluşturan gür saçlar misali bütün tepeyi çepeçevre sarıyordu. Hobbitler midillilerini çekerek tepeye varıncaya kadar döne döne tırmandılar. Burada durup etraflarına bakındılar. Hava güneşli ve pırıl pırıl ama pusluydu. Pek ileriyi göremiyorlardı. Yakınlarda sis artık hemen hemen tamamen dağılmıştı. Yine de orada burada ormanın çukur yerlerine sis çökmüştü ve güneylerinde ormanı bir baştan bir başa kesen derin bir kıvrımdan hala buhar gibi ya da beyaz duman kümeleri gibi sis yükseliyordu. Şu, dedi Mary eliyle işaret ederek. Gündüz sefasının çizgisi. Yaylılardan çıkıp gelir. Tam ormanın ortasından geçip güneybatıya akarak otluk çıktısında Brandy Vadisi ile birleşir. Biz o tarafa doğru gitmek istemiyoruz. Gündüz Sefası Vadisi'nin bütün ormanın en acayip yeri olduğu söylenir. Bütün acayipliklerin çıktığı merkezdir adeta. Diğerleri Merin'in işaret ettiği yöne baktılar. Ama nemli ve derin vadinin üzerindeki sisten başka pek bir şey göremediler. Bu çizginin gerisinde ise ormanın güney yarısı bulunarak gözden kayboluyordu. Tepedeki güneş artık ısınmaya başlamıştı. Saat 11 olmalıydı. Fakat sonbahar pusu bu saatte bile diğer yönleri doğru dürüst görmelerine izin vermiyordu. Batı yönünde ne Çalı Çit'in çizgisini ne de gerisindeki Brandy Vadisi vadisini seçebiliyorlardı. Büyük ümitlerle baktıkları kuzey tarafında bile ulaşmak istedikleri o büyük doğu yolunun çizgisi olabilecek herhangi bir şey göremiyorlardı. Ağaçlardan bir deniz ortasındaki bir adadaydılar ve ufuk bir örtünün ardındaydı. Güneydoğu tarafında zemin sanki tepenin yamaçları gerçekten de derin sulardan yükselen bir dağın etekleriymişçesine ağaçların da çok altına kadar gidiyormuş hissi vererek dimdik iniyordu. Tepenin yeşil kıyısında oturup altlarındaki ormana bakarak öğlen yemeklerini yediler. Güneş yükselip öğlen vaktini geçince uzaklarda doğuda yaşlı ormanın o yanının ardında uzanan yaylaların grimtırak yeşil hattı gözlerine çarptı. Bu onların moralini epey bir arttırdı. Çünkü ormanın sınırları dışında herhangi bir şeyi görebilmek hoştu. Gerçi o tarafa gitmeyi hiç mi hiç düşünüyor değillerdi. Hobbit efsanelerinde Höyüktepe yaylalarının da en az ormanın kendisi kadar uğursuz bir namı vardı. Neden sonra yola devam etmeye karar verebildiler? Onları tepeye getiren patika tepenin kuzey yanında yeniden beliriyordu. Yalnız az bir şey ilerledikten sonra patikanın sürekli bir biçimde sağa doğru döndüğünü fark ettiler. Birazdan patika hızla yokuş aşağı inmeye başlayınca da yolun aslında Gündüz Sefası Vadisi'ne doğru gittiğini anladılar. Gitmeyi hiç dilemedikleri bir yöndü bu. Biraz tartıştıktan sonra onları yanlış yere götüren bu patikadan ayrılıp kuzeye yönelmeye karar verdiler. Çünkü tepeden göremedilerse bile yol o tarafta olmalıydı. Üstelik pek uzakta da olamazdı. Ayrıca kuzeyde patikanın sol tarafında arazi daha kuru ve açık gibiydi. Daha az ağaçlıklı yamaçlara doğru yükseliyordu. Ve bu yamaçlarda meşe, diş budak ve sık ormanlara özgü garip atsız ağaçların yerini çamlar ve köknarlar alıyordu. İlk başlarda iyi bir seçim yapmış gibiydiler. Eni konu hızla ilerliyorlardı. Yalnız ne zaman bir açıklıktan güneşe göz atacak olsalar anlaşılmaz bir biçimde doğuya doğru dönmüş oldukları çıkıyordu ortaya. Fakat bir süre sonra tam da uzaktan daha seyrek ve daha az iç içe gibi gördükleri ağaçlar tekrar sıklaşmaya başladı. Derken hiç beklenmedik bir şekilde zeminde devasa tekerlek izlerini veya uzun zamandır kullanılmayıp böğürtlen çalılarıyla dolmuş geniş hisar hendeklerini ve çökmüş yolları hatırlatan derin yarıklar bulunduğu anlaşıldı. Bu yarıklar genellikle tam onların gittiği yönü kesiyor ve ancak içlerine inip tekrar tırmanarak geçilebiliyordu. Ki bu da yanlarında Midillileri olduğu için gayet zahmetli ve zor bir işti. Her aşağı indiklerinde yarığın her nasılsa sol tarafa doğru geçit vermeyen ancak sağa döndüklerinde yol açan sık çalılıklar ve keçeleşmiş otlarla dolu olduğunu görüyorlardı. Dipte yarığın karşı yüzüne tırmanılacak bir yer bulmaları için de indikleri noktadan biraz ilerlemeleri gerekiyordu. Güç bela her bir yarıktan çıktıklarında ağaçlar biraz daha yoğun, daha karanlık görünüyordu. Her seferinde sola yukarıya doğru yol bulmakta çok zorlanıyor, sağa ve aşağıya doğru gitmek zorunda kalıyorlardı. 1-2 saat içinde yönlerini iyice şaşırmışlardı. Yalnız çoktandır kuzeye doğru gitmedikleri gün gibi aşikardı. Belli bir yöne sürülüyorlardı. Bu izledikleri onlar adına seçilmiş olan bir yoldu. Doğuya ve güneye, ormandan dışarı değil ormanın göbeğine doğru giden bir yol. O ana kadar karşılaştıkları arasında en derin ve en geniş olan çukura yuvarlana yuvarlana indiklerinde gün ikindiye yaklaşmıştı. Burası o kadar dik ve çıkıntılı bir yerdi ki midillilerini ve eşyalarını bırakmadıkça ne ileri ne geri tekrar yukarı çıkmanın mümkün olmadığı anlaşıldı. Bütün yapabildikleri çukuru gittiği yere kadar izlemekti. Yani aşağıya doğru. Zemin giderek yumuşadı. Yer yer bataklaştı. Kenarlarda pınarlar belirmeye başladı. Bir süre sonra bir de baktılar ki yosunlu bir yatakta şırıldayarak akan ip gibi bir dereyi izliyorlar. Sonra zemin sert bir meyille alçalmaya, dere büyüyüp gürüldeyerek hızla aşağıya dökülmeye başladı. Derin, loş, ta yukarıdaki ağaçların üzerinde kemer oluşturduğu bir dere yatağındaydılar. Bir süre derenin yanında bata çıka ilerledikten sonra aniden bu kasvetli karanlıktan çıkıverdiler. Sanki önlerinde bir kapı varmış gibi karşılarında güneş ışığı belirdi. Açıklığa varınca geldikleri yolun neredeyse uçurum denecek kadar yüksek ve dimdik bir vadi yamacındaki ince bir yarık olduğunu gördüler. Uçurumun eteğinde otlarla ve kamışlarla kaplı geniş bir alan vardı. Uzakta neredeyse buradaki kadar dik olan başka bir yamaç görünüyordu. Aradaki gizli alanı altın renkli bir ikindi güneşinin ılık ve uyuşuk ışıkları örtmekteydi. Alanın orta yerinde kahverengi kara bir nehir tembel tembel kıvrılarak akıyordu. Kıyıları yaşlı söğütlerle çevrili, üstü söğütlerle kemerlenmiş, devrilmiş söğütlerle yolu kesilmiş ve binlerce solgun söğüt yaprağıyla beneklenmişti. Yer gök bu yapraklarla doluydu. Dallarda sarı sarı titreşmekteydiler. Çünkü vadide hafif hafif esen ılık ve tatlı bir meltem vardı. Kamışlar hışırdıyor, söğüt dalları çıtırdıyordu. "Eh, en azından artık nerede olduğumuza dair bir fikrim var," dedi Mary. "Hedefimizin hemen hemen tam zıttı yöne gelmişiz. Bu da gündüz sefası nehri. Ben gidip bir araştırayım." Gün ışığına dalarak yüksek otlar arasında kayboldu. Bir süre sonra yeniden belirerek uçurumun eteğiyle nehir arasında sert sayılabilecek bir toprak parçası olduğunu, bazı yerlerde de sık çimlerin su kenarına kadar indiğini bildirdi. "Dahası," dedi, "nehrin bu tarafında dolanan keçi yoluna benzeyen bir şey var. Eğer sola dönüp yolu izlersek eninde sonunda ormanın doğu tarafından dışarı çıkarız." "Ya tabii," dedi Pippin. "Eğer yol oralara kadar giderse, bizi bir bataklığa kadar götürüp bırakmazsa, acaba bu yolu kim ve neden açtı? Bizim kara kaşımıza, kara gözümüze yapmadıklarına eminim. Bu ormandan da, içindeki her şeyden de fena halde kuşkulanıyorum. Hakkındaki hikayelere de inanır oldum. Ayrıca doğuya doğru ne kadar gitmemiz gerektiği hakkında bir fikrim var mı?" "Hayır," dedi Mary. "Yok. Gündüz sefasının neresinde olduğumuza veya buralara bir patika oluşturacak kadar sık sık gelip gidenin kim olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Fakat buradan çıkmak için başka bir yol da göremiyorum." Yapacak bir şey yoktu. Sıraya dizildiler ve Mary onları bulduğu patikaya doğru götürdü. Dört bir yanlarında gümrah ve yer yer başlarını aşacak kadar uzun sazlar ve otlar yükseliyordu. Fakat bataklıklar ve su birikintileri arasından basılabilecek yerleri seçerek eğrile büğrüle giden patikayı bir kere bulduktan sonra izlemek kolaydı. Yol arada sırada daha yüksekteki ormanlık araziden gelerek hendeklerden gündüz sefasına doğru akan minik derelerden geçiyordu ve bu noktalarda karşı kıyıya köprü oluşturacak şekilde özenle yerleştirilmiş ağaç gövdeleri ve dal birikintileri vardı. Hava hobbitlere çok sıcak gelmeye başladı. Kulaklarının dibinde her türden sinek orduları vızıldamaktaydı. Akşamüstü güneşi sırtlarında yanıyordu. Sonunda aniden hafif bir gölgeliğe geldiler. Büyük gri dallar yolun üstünde uzanıyordu. Attıkları her bir adım bir öncekinden daha gönülsüz olmaya başladı. Uyku adeta yerden çıkıp bacaklarından yukarı tırmanıyor, havadan başlarına ve gözlerine ağır ağır dökülüyordu. Frodo çenesinin göğsüne doğru indiğini, başının düştüğünü fark etti. Tam önünde Pippin dizüstü yere çöktü. Frodo durdu. "Olmayacak," dediğini duydu Merry'nin. "Dinlenmeden şuradan şuraya gidemem. Bir kestirmem lazım. Söğütlerin altı serin, daha az sinekli." Frodo bu işi hiç beğenmemişti. "Haydi," diye seslendi. "Daha uyuyamayız. Önce ormandan çıkmamız lazım." Fakat diğerleri umursayacak durumda değildi. Sam de yanlarında dikilmiş, esneyip aptal aptal gözlerini kırpıştırıyordu. Birdenbire Frodo'ya da uyku bastırıverdi. Başı dönüyordu. Artık havada hiç ses yoktu hemen hemen. Sinekler vızıldamaz olmuştu. Sadece duymanın sınırında tatlı bir ses, yarı yarıya fısıldanan bir şarkı misali yumuşak bir pıtırtı yukarıdaki dallarda dalgalanır gibiydi. Ağırlaşan gözlerini kaldırınca yaşlı, ağarmış, kocaman bir söğüt ağacının üzerinde eğilmekte olduğunu gördü. Dev gibi bir ağaçtı. Dört bir yana yayılmış dalları, uzun parmaklı elleriyle bir şeylere uzanan kollar gibi yükseliyor. Dalları hareket ettikçe yumrularla dolu, bükük gövdesinde esneyip açılan geniş çatlaklar belli belirsiz çıtırdıyordu. Parlak göğe karşı titreşen yapraklar Frodo'nun gözlerini kamaştırdı. Yüzüstü yuvarlanıp otların üzerine düştüğü yerde yattı kaldı. Mary ile Pippin güç bela ileriye doğru emekleyip sırtlarını söğüt ağacının gövdesine yaslayarak yattılar. Arkalarında ağaç sallanıp gıcırdadıkça büyük çatlaklar iyice genişleyerek onlara kucak açıyordu. Yukarıya ışığa karşı hafif hafif hareket edip şarkı söyleyen gri ve sarı yapraklara baktılar. Gözlerini yumdular. O zaman da sanki su ve uyku ile ilgili bir şeyler anlatan sözcükler, serin sözcükler duyar gibi oldular. Kendilerini bu büyüye bıraktılar ve ulu gri söğüt ağacının altında uyuyakaldılar. Frodo bir süre üzerine basmakta olan uykuyla savaşarak uzandı kaldı. Sonra bir gayret tekrar ayağa kalktı. Karşı konulmaz bir şekilde serin sular istiyordu canı. "Beni beklesem," diyebildi yarım yamalak. "Ayaklarımı bir yıkamalıyım." Yarı uykulu yarı uyanık ileriye, büyük ağacın nehir tarafına, dolanık iri köklerin eğilmiş su içmek için uğraşan yamru yumru minik ejderler gibi nehre doğru uzamış olduğu bir noktaya yürüdü. Bu köklerden birini bacakları arasına alarak oturup ayaklarını serin kahverengi sulara bıraktı ve burada sırtı ağaca yaslanmış vaziyette bir anda uyuyakaldı. Sam oturup başını kaşıdı. Ağzını mağara gibi sonuna kadar açarak bir güzel esnedi. Endişeliydi. Akşam oluyordu ve aniden bastıran bu uykunun pek tekin olmadığını düşünüyordu. Bunun altında güneşlen ılık havadan başka bir işler vardı diye söylendi kendi kendine. Bu koca ağacı hiç gözüm tutmadı. Güvenmiyorum bu ağaca. Bak nasıl da uyku şarkıları söylüyor. Bu böyle olmayacak. Zorla ayağa kalkıp sendeleyerek Midillilerin nerede kaldığına bakmaya gitti. Midillilerden ikisini patika boyunca epey bir uzaklaşmış buldu. Tam onları yakalayıp diğerlerinin yanına getirmişti ki iki ayrı ses duydu. Biri yüksek, diğeri alçak ama net seslerdi. Biri ağır bir şeyin suya düşme sesiydi. Diğeri ise bir kapının yavaşça sıkı sıkıya kapandığı zaman çıkardığı kilitin yerine oturuş sesi. Hemen nehir kıyısına koştu. Frodo kıyıya yakın bir yerde suyun içindeydi. Büyük bir ağaç kökü onu suya batırır gibi üzerinde duruyordu. Ama Frodo hiç çırpınmıyordu. Sam onu ceketinden yakalayıp kökün altından çıkarttı. Sonra zar zor kıyıya çekti. Frodo neredeyse hemen uyandı. Sular püskürterek öksürmeye başladı. Biliyor musun Sam dedi sonunda. O korkunç ağaç beni itti. Bunu hissettim. O büyük kök döndü ve beni suyun içine itiverdi. Herhalde rüya görüyordun Bay Frodo dedi Sam. Uykuluyken öyle yerlere oturmamalısın. Öbürlerinden ne haber diye sordu Frodo. Onlar ne tür rüyalar görüyorlar merak ediyorum doğrusu. Ağacın öbür yanına gittiler ve o zaman Sam duyduğu o klik sesinin ne olduğunu anladı. Pippin gözden kaybolmuştu. Uzandığı yarık tamamen kapanmıştı. Öyle ki bir çizik bile görünmüyordu. Merry ise kapandaydı. Başka bir yarık onu beline kadar yakalamıştı. Bacakları dışarıdaydı ama geri kalan kısmı iki kenardan bir cımbız gibi kavrayan karanlık bir kovuğun içindeydi. Frodo ile Sam ilk önce ağacın Pippin'in yatmış olduğu yere denk gelen kısmını yumrukladılar. Ondan sonra zavallı Merry'i yakalamış olan yarığın kenetlenmiş ağzını açmak için deliler gibi çekiştirdiler. Faydasızdı. Ne korkunç bir şey diye bağırdı Frodo çılgınca. Ne diye kalktık bu korkunç ormana geldik ki sanki? Keşke hepimiz şu anda Çukurçay'da olabilseydik. Kendi ayağını hiç düşünmeden bütün gücüyle ağaca bir tekme attı. Gövdeden başlayarak dallara dağılan belli belirsiz bir titreme oldu. Yapraklar hışırdadı ve fısıldadı ama bu kez zayıf ve derinden bir kahkahaydı bu. Eşyalarımız arasında balta falan yoktur herhalde ha Bay Frodo diye sordu Sam. Yakacak odun kesmek için yanıma küçük bir el baltası almıştım dedi Frodo. Pek işimize yaramaz. Bir dakika diye haykırdı Sam. Yakacak odun lafından aklına bir şey gelerek. Ateşle bir şeyler yapabiliriz. Yapabiliriz dedi Frodo şüpheyle. Pippin'i içeride diri diri kızartmayı başarabiliriz. Bu ağacın canını acıtıp korkutmakla başlayabiliriz işe dedi Sam hiddetle. Eğer onları bırakmazsa boyunu deviririm, kemirmek zorunda kalsam bile. Midillilere doğru koştu ve aradan pek bir zaman geçmeden iki parça kav, çakmak kutusu ve bir el baltasıyla geri döndü. Çabucak kuru otları, yaprakları ve kabukları bir araya topladılar. Kırık dal parçacıkları ve kesilmiş odun parçalarından bir yığın yaptılar. Bunu tutsakların bulunduğu yerin tam aksi yönünde ağacın gövdesinin önüne yığdılar. Sam kavdan kıvılcımı çakar çakmaz kuru otlar tutuştu ve aceleci bir alev ile duman yükseldi. Dal parçaları çıtırdadı. Ateşin minik parmakları kadim ağacın çentik çentik kuru kabuklarını yalayıp kavurdu. Söğüt baştan aşağı bir titredi. Yapraklar tepelerinde acı ve hiddet sesleriyle tıslar gibiydiler. Merry'den avaz avaz bir haykırış yükseldi ve ağacın içinden Pippin'in boğuk çığlığını duydular.